Ayrım 22. Eva Luna. Isabel Allende. Sayfa 233. Bogle ve Rupert bizi kendilerine özgü içtenlik ve çamatalarıyla karşıladılar. Hemen yeğenleri için banyoyu hazırladılar. Çünkü arabada uyumasına karşın Rolf depremden kurtulmuş biri gibi görünüyordu. O suyun içinde dinlenirken kuzinleri koşa koşa geldiler çünkü kuzenleri eve ilk kez bir kadınla geliyordu. Üçümüz mutfakta karşılaştık ve yarım dakika boyunca birbirimizi inceledik, ölçtük, değerlendirdik. Başlangıçta güvensizlikle, sonra iyi niyetle. Bir yanda o kırmızı yanaklı, şişman turistleri çekmek için giydikleri işli etekleri, kolalı bluzları, iki sarışın kuzin. Öte yanda hiç de onlar kadar güzel ve şirin olmayan ben. Kuzenler aynı Rolf'ün anlattığı gibiydiler. Yalnızca 10 yaş daha büyüktüler ve onun gözünde ebedi bir gençlikle kalmış olmaları hoşuma gitti. Onların ilk bakışta bir rakip karşısında olduklarını anladıklarını ve benim onlardan bu kadar farklı olmama şaşırdıklarını sanıyorum. Belki de Rolf kendilerine benzeyen birini seçmiş olsaydı bundan memnun olacaklardı. Fakat her ikisi de iyi yürekli oldukları için kıskançlığı bırakıp beni bir kız kardeş gibi kabul ettiler. Aileyi tamamlayan çocukları bulmaya gittiler ve beni iri yarı, iyi yüzlü, mum kokan kocalarıyla tanıştırdılar. Sonra yemeğin hazırlanmasında annelerine yardım ettiler. Az sonra çevremde bu sağlıklı aile ayaklarımın dibinde bir polis köpeği yavrusu ve ağzımda tatlı patates püresiyle masada otururken kendimi Huberto Naranjo'dan, Santa Maria Cezaevinden ve evrensel malzemeden yapılmış el bombalarından o kadar uzak hissediyordum ki haberleri dinlemek için televizyonu açtıklarında bir subayın 9 gerillanın kaçırılışı ile ilgili haberi verişini izlemek için epeyce çaba göstermem gerekti. Cezaevi müdürü ter içinde ve görünüşte kendini toparlamaya çalışarak bazuka ve mitralyözlerle silahlanmış bir grup teröristin helikopterle hapishaneye saldırdığını, içeride ise mahkumların bombalarla nöbetçileri etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Elindeki sopayla binanın planı üzerinde hücrelerinden ayrılmalarından ormanda kaybolmalarına kadar suçluların nasıl hareket ettiklerini anlattı. Silahların metal dedektörlerden nasıl geçirildiğini açıklayamıyordu. Büyücülük gibi bir şeydi. Cumartesi öğleden sonra saat 5'te tuvalete giderken birdenbire patlayıcıları nöbetçilerin burnuna dayamışlar ve teslim olmazlarsa hepsini havaya uçuracaklarını söylemişlerdi. Uykusuzluktan sapsarı olmuş bir yüz ve 2 günlük sakalıyla kameraya bakan müdüre göre bu bölümde görevli nöbetçiler kahramanca karşı koymuşlar, ancak başka seçenekleri olmadığı için silahlarını teslim etmişlerdi. Şu anda askeri hastanede sıkı gözetim altında bulunan ve ziyaret, özellikle de gazetecileri kabul etmeleri yasak olan bu vatan hizmetkarları kendilerini savunamadan dövülmüşler, sonra da alarm vermemeleri için bir hücreye kapatılmışlardı. Aynı anda suç ortakları avludaki mahkumlar arasında bir kargaşa çıkarmışlar, dışarıdaki isyancılar elektrik kablolarını kesmişler, 5 kilometre ötedeki havaalanının iniş pistini havaya uçurmuşlar, motorlu araç yolunu tahrip etmişler ve keşif sandallarını çalmışlardı. Sonra duvarların üzerinden halatlar attılar, ip merdiven sarkıttılar. Böylece tutuklular kaçmayı başardı, dedi subay elindeki sopa titreyerek. Ardından gırtlağından konuşan bir spiker, bunun açıkça uluslararası komünizmin bir eylemi ve kıta barışının tehlikede olduğunu ve yetkililerin suçluları yakalayıp suç ortaklarını ortaya çıkarıncaya kadar çalışacağını söyledi. Haber kısa yollu bir duyuruyla bitti. General Tolomeo Rodriguez, Silahlı Kuvvetler Kumandanlığı'na getirilmişti. İki bira yudumu arasında Rupert amca, bu gerillaları Sibirya'ya gönderip beğenip beğenmeyeceklerine bakmak gerektiğini, kimsenin komünist tarafa geçmek için Berlin duvarına tırmandığının duyulmadığını, tersine bunun hep kızıllardan kaçmak için yapıldığını söylüyordu. Ya Küba ne durumda? Orada tuvalet kağıtları bile yok ve sakın bana sağlık, eğitim ve diğer saçmalıklardan söz etmeyin. Kıçını temizlemek isteyince hiçbir işe yaramıyor bütün bunlar, diye homurdandı. Rolf'ün bir göz kırpması bana yorumlardan kaçınmanın daha iyi olacağını anlattı. Bogle dizi seyretmek için kanalı değiştirdi. Tam kötü kalpli Alejandra'nın kapı aralığından Belinda ve Louis Alfredo'nun tutkuyla öpüştüklerini seyrettiği dünkü bölümden beri heyecan içindeydi. İşte böyle şimdi öpüşmeleri yakından göstermeleri hoşuma gidiyor. Önceleri yalnızca bir aldatmacaydı. Aşıklar bakışıyor, birbirlerinin elini tutuyorlardı. Tam en iyi noktaya gelindiğinde gökyüzündeki ayı gösteriyorlardı. Kim bilir kaç tane gördük. Böylece gerisini seyretme isteğiyle kala kalıyorduk. Bir bakın, Belinda gözlerini kıpırdatıyor. Bana gerçekte kör gibi görünmüyor. Neredeyse Mimi ile defalarca prova ettiğimiz senaryonun sırlarını anlatacaktım. Bereket versin kendimi tuttum. Bu onları düş kırıklığına uğratırdı. İki kuzin ve kocaları beyaz cam tutkunuydular. Bu sırada çocuklar koltukların üzerinde uyudular. Dışarıda sakin ve serin bir akşam iniyordu. Rolf beni kolumdan tutarak gezintiye çıkardı. Bembeyaz evleri, çiçekli bahçeleri, guguklu saatlerle dolu vitrinleri ve düzgün biçimde sıralanmış mezar taşları olan küçük bir mezarlığıyla her şeyin temizi, şirin ve saçma göründü. Tropikal bir dağ yamacındaki geçen yüzyıldan kalma bu küçük köyün eğri büğrü sokaklarında dolaşıp durduk. Köyün dışındaki bir dönemeçte durup gökyüzü kubbesini ve geniş bir halı gibi tepenin eteklerinde ayaklarımızın dibinde uzanan koloninin ışıklarını seyrettik. Kaldırımda ayak seslerimiz kesildiğinde sesin henüz yaratılmamış olduğu yeni doğmuş bir dünyadaymışım gibi duyguya kapıldım. İlk kez sessizliği dinliyordum. O zamana kadar yaşamımda hep gürültü olmuştu. Bazen Kemal ve Zulema'nın hayallerinin fısıltıları ya da güneş doğarken duyulan ormanın fısıltısı gibi belirli belirsiz, bazen de çocukluğumun mutfaklarındaki radyo gibi kulak patlatan bir gürültü. Sevişirken ya da öykü icat ederken duyduğum heyecanı, aynı yürek çarpıntısını hissettim ve bir hazine gibi saklamak üzere bu dilsiz boşluğu içimde hapsetmek istedim. Bu yeni zevki kendimi bırakarak çamların kokusunu içime çektim. Sonunda Rolfka ile konuşmaya başladı ve büyü bozuldu. Ben çocukluğumda elimdeki bir avuç karın erimesi sırasında duyduğum düş kırıklığıyla kala kaldım. Rolf bana Santa Maria hapishanesinde olanları anlattı. Bir kısmını filme alabilmiş, gerisini de Zenci'den öğrenmişti. Cumartesi akşamı Mimi'nin tahmin ettiği gibi hapishane müdürü ve nöbetçilerin yarısı Agua Santa genel evindeydiler ve öylesine sarhoştular ki havaalanındaki patlamayı işittiklerinde yeni yılın geldiğini sandılar ve pantolonlarını bile giymediler. Bu sırada Rolf Kalle palmiye yaprakları altına gizlediği aletlerin bulunduğu bir kanoyla adaya yaklaşmıştı. Kumandan Rogelio ile üniformalı adamları ise iskeledeki nöbetçileri etkisiz hale getirip ellerinden aldıkları bir sandalla nehri geçtikten sonra bir sirk şamatasıyla sirenler çalarak ana kapıya dayanmışlardı. Ortada emir verecek yetkili kimse yoktu ve kimse onları durduramadı. Çünkü bu ziyaretçiler yüksek rütbeli subaylara benziyorlardı. Aynı saatte gerillalar hücrelerinde demir kapıdaki bir delikten günün tek yemeğini alıyorlardı. İçlerinden biri birden karnındaki ağrılardan yakınmaya başladı. Ölüyorum, yardım edin, zehirlendim diye bağırmaya başladı. Diğer hücrelerde bulunan arkadaşları hemen bu bağırmaya katıldılar. Katiller, katiller bizi öldürüyorlar. İki nöbetçi hastayı susturmak için içeri geldiler. Ve onu iki elinde birer el bombası, gözlerinde kararlı bir ifadeyle sapasağlam buldular. Korkudan soluk almaya bile cesaret edemediler. Kumandan arkadaşlarını ve mutfaktaki suç ortaklarını tek bir kurşun bile harcamadan, şiddete başvurmadan, acele etmeden kurtardı ve onları aynı sandalla karşı kıyıya taşıdı. Oradan yerlilerin rehberliğinde ormana daldılar. Rolf teleobjektifle hepsini filme aldı. Sonra zenciyle buluşacağı yere doğru nehir aşağı gitti. Onlar çiple tüm hızlarıyla başkente doğru yol alırken, askerler yolu kapamak ve ava başlamak için haberleşmeyi henüz başaramamışlardı. Onlar adına seviniyorum fakat sansür edileceğine göre filmler ne işe yarayacak? Onları göstereceğiz, dedi Rolf. Sen bunun ne tür bir demokrasi olduğunu biliyorsun Rolf. Antikomünizm bahanesiyle generalin zamanındakinden daha fazla özgürlüğe izin vermiyorlar. Operasyon merkezindeki katliamda yaptıkları gibi haberi vermemizi yasaklarlarsa biz de gerçeği gelecek televizyon dizisinde anlatırız. Sen ne diyorsun? Bu kör kız ve milyoner saçmalığı bitince senin dizin başlayacak. Gerillaları ve hapishaneden kaçışı bir biçimde senaryoya sokmalısın. Benim silahlı mücadeleyle ilgili bir bavul dolusu filmim var, işine yarayabilir. Buna asla izin vermeyeceklerdir. 20 gün içinde seçim olacak. Gelecek başkan bir özgürlük izlenimi yaratmaya çalışacaktır ve sansür konusunda çok ihtiyatlı olacaktır. Hem bunun bir kurgu olduğuna her zaman için öne sürülebilir ve televizyon dizileri haberlerden daha çok tutulduğu için de herkes Santa Maria'da neler olduğunu öğrenir. Ya ben? Polis bütün bunları nasıl öğrendiğimi soracaktır. Rolf Carle, sana dokunmayacaklardır çünkü bu gerçeği söylediğin anlamına gelir. Ha sahi, öykülerden söz ederken şu savaşçıya geçmiş satan kadın öyküsünün anlamını düşünüp duruyorum. Hala anlayamadın mı? Görüyorum ki yavaş tepki veren bir adamsın. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekten olduğu gibi yeni bir mucize değil de sanki cumhuriyet haklarının yerine getirilmesi eski bir gelenekmişçesine düzen ve neşe içinde geçti. Zafer, politik koku alma duyusu yaşlandıkça azalacağını artan Aravena'nın tahmin ettiği gibi muhalefet adayının oldu. Hemen ardından Alejandra bir trafik kazasında öldü, belinde gözlerine kavuştu ve metrelerce beyaz tüle sarılmış sahte elmaslardan bir taç takmış olarak Martinez de la Roca ile evlendi. Ülke rahat bir soluk aldı. Çünkü bu insanların acılarına bir yıl boyunca katlanmak korkunç bir sabır denemesi olmuştu. Ancak ulusal televizyon sabırlı seyircilere soluklanma fırsatı vermedi. Çocukluğumu dolduran ve öykülerime temel oluşturan şarkılara atfen, Bolero adını verdiğim dizimi yayınlamaya başladı. Seyirci ilk bölümde şaşkına döndü ve sonrakilerde de kendine gelemedi. Sanırım hiç kimse bu garip öykünün nereye varacağını anlamamıştı. Onlar kıskançlıklara, hor görmelere, ihtirasa, bakireliğe alışmışlardı. Oysa ekranda bunlardan hiçbirini göremiyorlardı. Her gece zehirlenmiş yerliler, tekerlekli sandalyesinde oturan mumyacılar, öğrencileri tarafından asılan öğretmenler, ipek kadife koltuğunda otururken çişini yapan bakanlar ve hiçbir mantığa ve ticari film yasasına uymayan saçmalıkları seyrederek huzursuz bir ruhla yatıyorlardı. Uyandırdığı şaşkınlığa karşın Bolero tutulmaya başladı. Ve kısa zamanda kocaların o günkü bölümü seyretmek için evlerine erken dönmelerini sağladı. Hükümet, ünlü ve yaşlı tilki özelliği sayesinde görevinde kalabilmiş olan Aravena'yı ahlaki değerler, eski gelenekler ve vatanseverliğin korunması konusunda uyardı. Bu nedenle Senyora'nın bazı faaliyetlerini çıkarmam ve fahişeler isyanının nedenini gizlemem gerekti. Ama gerisi hemen hemen olduğu gibi kaldı. Mimi kendisini temsil ederek önemli bir rol oynadı. Öyle ki dizilerin en sevilen oyuncusu durumuna geldi. Doğal yapısı konusundaki belirsizlik ününü daha da arttırdı. Çünkü onu görünce bir zamanlar erkek olduğunu ve halen anatomisinin bazı ayrıntılarında öyle olmaya devam ettiğini düşünmek olanaksız görünüyordu. Zaferini televizyon müdürüyle aşkına bağlayanlar da olmadı değil. Fakat ikisi de yalanlama zahmetini göstermediği için dedikodu doğal bir ölümle sönüp gitti. Birçok sesle konuşarak, sayısız yaşamlar yaşayarak, birçok aynada kendi görüntümü görerek sonsuzluğa kadar çoğaltılmış dağınık bir insana dönüşmüş ve sözlerin gücüyle yaratılan dünyaya dalmış bir halde her gün yeni bir bölüm yazıyordum. Kişiler o kadar gerçektiler ki öykünün kronolojik düzenine hiç saygı göstermeden aynı zamanda ortaya çıkıyorlar, ölüler dirilerin yanında her biri her yaşta görünüyordu. Tavukların karnını açmakta olan küçük Consuelo, aynı anda ölmekte olan birini teselli etmek için saçlarını çözen bir kadın olarak görünüyordu. Diğer yanda kısa pantolonlu, kuyruksuz balıklarla safları kandıran Huberto Naranjo, ikinci katta kumandanın savaş botlarıyla ortaya çıkıyordu. Vaftiz annem en iyi yıllarında olduğu gibi kalçalarını kıvırtarak yürüyor ve kendine terasta papanın bir tutam saçı önünde dua ederken boynundaki dikiş ve dişsiz ağzıyla rastlıyordu. Hepsi Elvira'nın günlük yaşamında karışıklıklara neden olarak odalarda dolaşıyorlardı. Elvira enerjisini onlarla tartışarak ve geçerken taştıkları düzensizliği düzelterek harcıyordu. Ay küçük kuşum, şu delileri mutfaktan çıkar, onları süpürgeyle korkutmaktan yoruldum. Ama onları gece ekranda rollerini oynarken görünce gururla içini çekiyordu. Sonuçta hepsi kendi ailesi olarak görünüyordu. Dizinin gerilla bölümünün çekimine başlanılmasından 12 gün önce Savunma Bakanlığı'ndan bir tebligat aldım. Siyah arabalarıyla siyasi polis memurlarını göndereceklerine beni büroya neden çağırdıklarını anlamamıştım. Korkutmamak için ne büyükanneme ne de Mimi'ye bir şey söyledim. Vietnam barış görüşmelerini filme almak için Paris'te olan Rolf da haber verilmeyenler arasındaydı. Aylar önce evrensel malzemeyle taklit el bombalarını yaptığımdan beri bu kötü haberi bekliyordum. Tenimde bir sızı gibi hissettiğim bu karışık durumdan kurtulmak için bir an önce bununla yüz yüze gelmeyi yeğliyordum. Daktilomu kapattım, kağıtlarımı düzelttim, kefenini prova eden birinin sıkıntısıyla giyindim, saçımı ensemde topladım, arkamda kalan ruhlara bir selamla veda ederek evden çıktım. Bakanlık binasına vardım. Mermer merdivenleri tırmandım, miğferlerinde tüyler olan nöbetçilerin bulunduğu pirinç kapılardan geçtim ve bir kapıcıya belgelerimi gösterdim. Bir asker beni halılarla kaplı bir koridordan geçirdi. Ulusal arma işlenmiş bir kapıdan girdik ve kendimi kristal lambalar, perdelerle süslü bir salonda buldum. Vitraylarda bir ayağı gemisinde, diğer ayağı Amerika kıyılarında olarak sonsuza dek hareketsizleştirilmiş Christoph Kolomb görünüyordu. O anda maun bir masanın arkasında General Tolomeo Rodriguez'i gördüm. İri yarı şekli, yeni dünyanın egzotik yeşillikleriyle Fatih'in çizmesi altında, arkasından vuran ışıkta iyice beliriyordu. Her ne kadar gözlerimi alıştırmak ve yırtıcı bakışlarını, iri ellerini ve düzgün dişlerini seçmekte geciktiysem de, hissettiğim baş dönmesinden onu hemen tanıdım. Ayağa kalktı, beni gösterişli bir nezaketle selamladı ve bana koltuklardan birini gösterdi. Yanıma oturup sekreterinden kahve getirmesini istedi. Beni hatırladınız mı Eva? Onu nasıl unutabilirdim ki? Görüşmemizin üzerinden çok zaman geçmemişti. Üstelik bu adamın bende uyandırdığı heyecan sayesinde fabrikayı terk etmiş ve öyküler yazarak yaşamımı kazanmaya başlamıştım. İlk dakikalar sudan şeyler konuşarak geçti. Ben koltuğun kenarına ilişmiş, titreyen elimle fincana tutarak, o ise gevşemiş yüzünde anlatılmaz bir ifadeyle bana bakarak oturuyorduk. Nezaket gereği yapılan konuşmalar bittikten sonra bana dayanılmaz gelen bir süre boyunca sessiz kaldık. Sonunda kendimi tutamayarak, "Beni neden çağırdınız general?" diye sordum. Zuleyman'ın ölümüyle ilgili basın haberlerinden, güvenlik kuvvetlerinin gözünü ayırmadığı sinemacı Rolf Kalle ile olan yeni ilişkimin kanıtlarına kadar tüm yaşamımın siciline sahip olduğunu açıklayan bu adam, her zamanki otoriter tonuyla, "Sizinle bir anlaşma yapmak için," dedi. Hayır, hayır beni tehdit etmiyordu. Aksine benim arkadaşım, benim sadık hayranımdı. Gerillaların ve Santa Maria hapishanesindeki tutukluların kaçışının anlatıldığı Bolero senaryosunu incelemişti. Bana bir açıklama yapmalısın Eva. Neredeyse deri koltuk üzerinde dizlerimi toplayacak ve yüzümü kollarıma gömecektim. Fakat sessiz kaldım. Gereksiz bir dikkatle halıdaki desenlere bakmaya başladım ve engin düş gücüme boş yere uygun bir yanıt aradım. General Tolomeo Rodriguez'in eli hafifçe omzuma dokundu. Korkacak bir şey yoktu. Ayrıca işime müdahale etmeyecekti. Senaryoma devam edebilecektim. Kendisine o kadar çok benzeyen 108. bölümdeki albaya da kızmıyordu. Okuduğunda gülmüştü. Hiç de fena değildi. Ancak silahlı kuvvetlerin onuruna dikkat edilmeliydi. Onunla oynanamazdı. Ama birkaç gün önce televizyon müdürüne de dediği gibi o hamurdan silah yapma saçmalığını değiştirmek ve Agua Santa'daki genel evden hiçbir şekilde söz etmemek gerekiyordu. Çünkü bunlar yalnızca nöbetçileri ve subayları komik duruma düşürmekle kalmayıp gerçek dışıydı da. Bu değişiklikleri önermekte bana bir lütufta bulunuyordu. Her iki taraftan birkaç ölü ve yaralı eklenebilirdi. Bu seyircinin daha çok hoşuna gideceği gibi böylesine ciddi bir konuya hiç de uygun düşmeyen senaryodaki saçmalığın önüne geçmiş olurdu. Sizin önerdiğiniz şey daha dramatik olurdu ama gerçek şu ki gerillalar şiddete başvurmadan kaçtılar general. Görüyorum ki siz benden daha fazla bilgi sahibisiniz. Ancak şimdi askeri sırları tartışmayacağız Eva. Beni önlem almaya zorlamadığınızı ümit ederim. Uyarılarıma kulak verin. Bu arada işinizi takdir ettiğimi söylememe izin verin. Bunu nasıl yapıyorsunuz, yani nasıl yazıyorsunuz demek istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Gerçek çok karışıktır. Aynı anda pek çok şey olduğu için onu ölçmeyi ya da çözümlemeyi başaramıyoruz. Biz burada konuşurken arkanızda Kristof Kolomb Amerika'yı keşfediyor. Camda onu karşılayan Kızılderililer bugün bile ormanda çıplaklar ve 100 yıl sonra da öyle olacaklar. Ben bu labirente kendime bir yol açmaya, bu kargaşaya birazcık düzen getirmeye ve yaşamı daha katlanılır yapmaya çalışıyorum. Yazarken yaşamı olması istediğim şekilde anlatıyorum. Bu düşünceleri nereden çıkarıyorsunuz? Yaşanmakta olan şeylerden ve ben doğmadan önce olanlardan, gazetelerden, halkın söylediklerinden. Ve sanırım şu Rolf Kalle'nin filmlerinden. General, beni Bolero hakkında konuşmak için çağırmadınız sanırım, söyleyin. Benden ne istiyorsunuz? Hakkınız var, senaryoyu Aravena ile tartıştım. Sizi çağırdım çünkü gerilla yenildi. Başkan demokrasi için bu kadar zararlı ve ülke için çok masraflı olan bu mücadeleye son vermek istiyor. Kısa süre içinde bir barış planı sunulacak ve gerillaların silahlarını bırakmaları, yasalara uymaları, topluma katılmaları için af ilan edecek. Hatta size daha fazlasını da söyleyebilirim. Başkan, Komünist Parti'yi yasallaştırmak istiyor. Gerçi ben bu önlemi uygun görmüyorum ancak benim görevim yürütme gücünü eleştirmek değil. Ama şu uyarıyı yapmak hakkım. Silahlı kuvvetler yabancı çıkarlar yararına bazı düşüncelerin halka aşılanmasına izin vermeyecektir. Vatanın kurucularının ideallerini yaşamımızla koruyacağız. Kısacası Eva, gerillaya eşsiz bir öneride bulunuyoruz. Arkadaşlarınız normal yaşama dönebilecekler. Arkadaşlarım mı? Kumandan Rogelio'dan söz ediyorum. Eğer o aftan yararlanırsa tüm adamları da yararlanacaktır. Bu nedenle bunun onurlu bir çıkış yolu olduğunu ona kişisel olarak açıklamak istiyorum. Ve bu onun tek şansı. Ona başka bir fırsat vermeyeceğim. Onun güvendiği ve bizi araya getirebilecek birine gereksinimim var. Bu kişi siz olacaksınız. Görüşme sırasında ilk kez gözlerine baktım. Kendi kardeşini tuzağa düşürmemi istemek için çıldırmış olması gerektiğini düşünerek gözlerimi General Rodriguez'in gözlerine diktim. Kadere bak, Huberto Naranjo'nun aynı şeyi onun da yapmamı istemesinin üzerinden çok zaman geçmedi. Bakışlarını kaçırmadan, görüyorum ki bana güvenmiyorsunuz diye mırıldandı. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum. Lütfen Eva, böylesine küçümsenmeyi hak etmiyorum. Kumandan Rogelio'ya arkadaşlığınızı biliyorum. O halde benden bunu istemeyin. Senden bunu istiyorum çünkü adil bir anlaşma onların yaşamını kurtarabilir, bana da zaman kazandırır. Cuma günü başkan bu önlemleri halka açıklayacak. O zaman bana inanacağınızı ve herkesin iyiliği için bana yardım etmeye hazır olacağınızı umarım. Özellikle de ölüm veya barıştan başka seçenekleri olmayan bu teröristlerin iyiliği için. Onlar gerilla terörist değil general. Onlara istediğiniz adı verin. Bu yaratıcı oluşlarını değiştirmez. Onları yok edecek her türlü olanağa sahibim ama ben onlara bir can kurtaran simidi atıyorum. Bu konuyu düşünmeyi kabul ettim. Bunun bana zaman kazandıracağını hesaplıyordum. Bir an Huberta Naranjo'nun geleceğini kağıtlardan okuyan, yıldızlardaki durumunu araştıran Mimi aklıma geldi. Her zaman bu çocuğun ya iş adamı ya da haydut olacağını söylemişti. Elimde olmadan gülümsedim. Belki de astroloji ve kağıtlar yine yanılıyordu. Birden dağlarda elinde silahla verdiği mücadeleyi Cumhuriyet Kongresi'nde kadife kaplı bir koltukta veren kumandan Rogelio'nun hayali üzerimden geçti. General Tolomeo Rodriguez beni kapıya kadar geçirdi ve dalaşırken elini ellerimin arasında sıkıca tuttu. Eva, sizin hakkınızda yanılmışım. Aylarca telefonunuzu bekledim sabırsızlıkla fakat ben gururlu bir insanım ve verdiğim sözü tutarım. Size baskı yapmayacağıma söz vermiştim ama şimdi pişmanım. Rolf Carley mi hissediyorsunuz? Sanırım bu geçici bir şey. Ben de sürekli olmasını diliyorum. Hiçbir şey sürekli olamaz, ölüm dışında. Yaşamımı bir roman gibi olmasını dilediğim şekilde yaşamak isterim. O halde benim için hiç ümit yok mu? Korkarım hayır. Fakat yine de kibarlığınız için teşekkür ederim General Rodriguez ve boyuna yetişmek için ayaklarımın ucunda yükselerek yanağına bir öpücük kondurdum. Daha önce teşhis ettiğim gibi Rolf Carley bazı işlerde yavaş tepki veren biriydi. Kamerasıyla görüntü yakalamakta o kadar çabuk olan bu adam kendi duygu ve heyecanları karşısında oldukça çaresizdi. 30 küsür yıllık yaşamı boyunca yalnız yaşamayı öğrenmiş, yengesi Burgle'ın evcil erdemleri överek attığı nutuklara karşın alışkanlıklarını inatla korumaya çalışmıştı. Belki de bu nedenle ayaklarının dibindeki ipek minderlere oturup anlattığım öyküyü dinlediğinde bir şeylerin değiştiğini anlamakta gecikti. Rolf beni amcasının kolonideki evine yerleştirdikten sonra hemen aynı gece başkente döndü. Çünkü gerilla radyosu yetkililerle alay ederek devrimcilerin kaçışına haber verdiğinde ülkede meydana gelen şamatadan uzak kalamazdı. 4 gün boyunca bitkin, uykusuz ve aç olarak ilgili herkesle görüştü. Agua Santa'daki genelev patronundan tutun da görevinden alınan hapishane müdürüne ve yayın teknik arıza nedeniyle kesilmeden televizyonda siyah beresinde bir yıldız, yüzü mendille örtülü olarak görünmeyi başaran kumandan Rogelio'ya kadar tüm ilgililerle konuştu. Perşembe günü Aravena'yı Cumhurbaşkanlığına çağırdılar. Ona eğer yerinde kalmak istiyorsa röportaj ekibini sıkı denetim altında tutmasını söylediler. Şu Carle yabancı değil mi? Hayır ekselans, vatandaşlığa geçmiş belgelerini gördüm. Öyle mi? O zaman ona iç güvenlik işlerine karışmamasını söyleyin. Yoksa pişman olabilir. Müdür gözdesini bürosuna çağırdı. Onunla 5 dakika içeri kapandı ve sonunda Rolf Carle adının çevresindeki öfkeli mırıldanmalar kesilinceye kadar ortalıkta görünmemesi talimatıyla koloniye döndü. Hafta sonu turistlerin henüz gelmediği geniş ahşap eve girdi. Her zamanki gibi evdekileri bağırarak selamladı fakat yengesinin ilk pasta dilimini ağzına sokmasına ve köpeklerin ayaklarını yalamasına fırsat vermeden arka kapıdan beni aramaya çıktı. Çünkü haftalardır sarı tafta jüponlu bir hayal düşlerinde kendisini rahatsız ediyordu. Ona elleriyle dokunuyor, ondan kaçıyor, onu yakıyordu. Uzun süre uzaklaştıktan sonra onu kucaklıyor, sonra onu çağırarak tek başına ter içinde uyanıyordu. Bu komik huzursuzluğa bir isim vermenin zamanı gelmişti. Beni bir okaliptusun altında görünüşte öykümü yazarken buldu. Gerçekte gözümün ucuyla geldiği yöne doğru bakıyordum. Rüzgarın elbisemin eteklerini kımıldatmasını ve akşam güneşinin bana geceleri onu rahatsız eden doymak bilmez dişiden farklı, rahat bir ifade vermesini sağladım. Birkaç dakika beni uzaktan süzdüğünü fark ettim. Sanırım sonunda dolambaçlı yollara bir son vermenin zamanı geldiğine karar vermişti ve bana kendisine özgü nezaket kuralları içinde görüşlerini büyük bir açıklıkla ifade etmeye niyetliydi. Büyük adımlarla yaklaştı ve beni romantik aşk romanlarında olduğu gibi benim belki de bir yüzyıldır istediğim şekilde ve birkaç dakika önce Bolero'daki kahramanlarımın karşılaşmasında anlattığım beni öpmeye başladı. Yakınlığından yararlanarak onu dikkatle kokladım ve eşimin kokusunu aldım. İşte o zaman onun bana ilk andan beri neden tanıdık geldiğini anladım. Sözün kısası, artık o kadar zaman aradıktan sonra sonunda erkeğimi bulmuştum. Sanırım o da aynı izlenime kapılmış ve benzer sonuca ulaşmıştı. Birbirimizi okşuyor ve yalnızca yeni aşıkların söylemeye cesaret ettiği sözleri mırıldanıyorduk. Okaliptüs altında uzun süre öpüştükten sonra güneş battı, hava kararmaya başladı. Dağlarda geceleri olduğu gibi hava serinledi. O zaman henüz kutladığımız aşkımızın haberini vermek için eve koştuk. Rupert kızlarına haber vermeye koştu. Sonra şarap almak için mahzene indi. Kendi dilinde şarkı söyleyecek kadar duygulanan Burgle, afrodizyak yemeğinin malzemelerini doğramaya, tuzlamaya başladı. Ve avluda mutlu titreşimlerimizi herkesten önce hisseden köpekler arasında şamata başladı. Masayı tüm bayram takımlarıyla donattılar. Bu sırada içleri rahatlayan mum fabrikatörleri eski rakiplerinin mutluluğuna içiyorlardı. İki kuzin ise fısıldaşarak, gülüşerek daha önceki yıllar ilk aşk derslerini verdikleri en iyi konuk odasını çiçeklerle süslüyorlardı. Aile yemeği bittikten sonra Rolf ve ben bize ayrılan odaya çekildik. İçinde akasya kütükleri yanan şöminenin ve gelin duvağı gibi bembeyaz bir cibinlikle örtülü, üzerinde dünyanın en çok havalandırılmış kuş tüyü yorganları yayılı, yüksek bir yatağın bulunduğu geniş bir odaya girdik. Örneğin gece ve bunu izleyen geceler bitmek tükenmek bilmeyen bir ateşle evin tahtaları altın parlaklığı alıncaya kadar seviştik. Daha sonra da aşk eskiyinceye ve lime lime oluncaya kadar makul bir süre boyunca birbirimizi sevdik. Belki de böyle olmadı, belki de olağanüstü bir aşkla karşılaştık ve onu uydurmama gerek kalmadı. Yalnızca akılda kalması için süslemem yeterli oldu. Balayımızın uzun sürdüğünü ve bu köyün ruhunu doğanın düzenini değiştirdiğini, sokakların iç çekişleriyle dolduğunu, güvercinlerin guguklu saatlere yuva yaptığını, mezarlıktaki badem ağaçlarının bir gecede çiçek açtığını ve Rupert amcanın dişi köpekleri zamanından önce kızıştıklarını yazdığımda elbette ki biraz abartıyordum. Ben de bu kutsal haftalar boyunca zamanın kısaldığını, kendi içine çekildiğini, bir sihirbaz mendili gibi ters döndüğünü ve Rolf Kahle'nin kabuslarını sona erdirdiğini, gençlik şarkılarını söylemeye başladığını ve benim de Riyad Halabi'nin mutfağında öğrendiğim göbek dansını yaptığımı, gülüşmeler şarap yudumları arasında bazıları mutlu sonla biten birçok öykü anlattığımı yazdım. Bitti. Kitabın sonu. 25 Nisan 2012, sayfa 245.